Ayrım 17, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 178. Ceride'ye göz atmaya başladım. Nihayet matbuatın Balkanlarda çıkan harbe ilişkin yazdıklarına dair bir nüshaya ulaştım. Harbe ait bazı haberler ve birkaç yorum okuduktan sonra Sirkeci'ye doğru yol aldım. Sirkeci'den Edirne'ye giden tren yolunda yüklenmiş Katarlar görebileceğimi umarak Sirkeci garına baktım. Yavaş yavaş yükleme yapılan birkaç vagondan başka da bir şey görmeyince askeri bir uzman olmayışıma, hatta askerlik dahi yapmamış birisi olmama rağmen hayrete düşerek garı seyre koyuldum. Biz birkaç devletle birlikte savaşa koyulmuştuk. Lakin askeri yığınağın ve cephanenin silahın en çok olduğu payitahtın en mühim tren istasyonunun üzerine sanki ölü toprağı serpilmiş gibiydi. Bir tek tren ve birkaç vagon üzerinde kıymetsiz bir yükleme yapılıyordu. Belliydi ki harp ya endişe vermiyordu ya da hariçten unsur olarak kabul edeceğimiz, biz sivil halka endişe vermemek adına böylesine sönük hazırlık yapılıyordu. Bu mevzunun ilk mülahazasını sevgili pederimden aldım. Harbin çıkmasıyla peder beyim hem validemin hem de ablalarım ve kız kardeşlerimin ortak endişesini içeren bir mektup yazmışlardı. Onlara göre memleketin bu sıkıntılı anında silah altına alınmam mukadderdi. Lakin biricik evlatlarını, biricik kardeşlerini tehlikeye atılmalarına müsaade göstermeyecek kadar da içliydiler. Öyle ki peder bey varını yoğunu satmayı, kardeşlerim ziynetlerini bozdurmayı düşünerek bedel ödeyip beni askerlikten muaf tutmayı düşünmüşlerdi. Bu fedakarlık, ne diyeceğimi bilemeden... Onur, hissiyat, muhabbet, vatan, fakir millet, biçareler, gazeteci çocuk, Fatma Safiye Hanım, Rahmi Ağa, Sadullah Efendi, Mario, evet Mario, vatanımızı vatanı belleyen Mario ve Ahmet Sari, koca işkembe, doymak bilmeyen mide. Pek muhterem babacığım, muhabbet deryası sevgili valideciğim ve gözlerimin nuru kız kardeşlerim. Anacığım kadar bana yakın ablacıklarım. Sizden madden uzakta olsam da bilseniz hissiyatımla sizlere o kadar yakınım ki. Yokluğunuz yalnızca gözlerimin önündeki resminizin ve kulaklarıma gelmeyen seslerinizin yokluğundan ibarettir. Yoksa hiç gözlerimin önünden gitmeyen hayali resminiz, her daim kulaklarımda çınlayan belleğimdeki sesleriniz ve asla kalbimden eksik olmayan muhabbetinizle ben her daim sizinleyim. Sizler de benimlesiniz. Memleketimizin içine girdiği Balkan macerasından duyduğunuz endişeden hasıl olan kaygıdan dolayı her türlü fedakarlığı benim için yapmaya hazır olmanız sizlere karşı vefa borcunu ödenemez hale getiriyor. Lakin sizin adınıza üzülerek kendi adıma da iftiharla bu teklifinizi reddediyorum. Kaldı ki üzerinde canımdan çok sevdiğim sizleri barındıran mukaddes vatanıma bir canımı feda etmeyi sırf sizler için dahi olsa borçların en kutsalı kabul ederek bu ve buna benzer tekliflerinizi yersiz buluyor, tekrarının olmamasını rica ediyorum. Vatan sağ olsun, evladınız ve kardeşiniz. Sözleriyle başlayıp biten mektubumla memleketin bu denli zor bir dönemece girdiği bir zamanda askerlik gibi vatan için, millet için, namus ve haysiyet için Allah'ın verdiği bu ve benzeri âli duygular karşısında süfli bir kıymete haiz olan bir bedeni satın alınabilecek bir bedel karşılığında koruyarak, taşımayı şerefsizlik kabul ederek bedeli ödenmiş halde yapılmış kabul edilecek askerliği reddettim. Harbiye Nazırlığı pek yakınımızdaydı. İlk iş olarak oraya gittim. Askerlik durumumu öğrenmek istediğimde nafia vekaleti vasıtasıyla memlekete daha fazla faydam olacağı cevabını alarak geri döndüm. Bu habere pek sevindiğim söylenemese de memlekette endişeyle bekleşen ailemi mutlu etmesi muhtemel bu haberi en seri biçimde telgraf ile ilettim. Benim telgrafıma aynı hızla Allah'ın işi, bedeli istemedir ama Rabbim seni bize bağışladı, sağlayacak bakal şeklinde bir cevap geldi. Belliydi ki babacığım çok mutlu olmuştu. Heyhat, ben aynı ölçüde mutlu değildim. Mutsuzluğum askerliği alınmamaktan değildi. Nasıl olsa memlekete faydam dokunacaktı. Benim kaygım Bulgar ve Sırp hükümetlerinin tabii müttefiki olan Artvin'de Kars'ta asker bulunduran Rusya'nın bu harbi bahane ederek Trabzon üzerinden memleketime ve aileme bir kötülük etmesiydi. Amma ve lakin onların endişelerini celp etmemek için kendi kaygılarımı suskunluğa gömmüştüm. Harp böyle bir şeydi işte. Evlat baba için, baba ve anne evlat için kaygı duyuyor. Lakin kimse bir şeyler yapamıyordu. Adeta mukaddes kitaplardaki kıyamet tasvirleri gibi bir şeydi. Bu karmaşık duygu ve düşünceler içinde akşam serinliğinin verdiği rahatlığı hissederek kendimi nihayetinde Beyazıt'a ulaşmak için tekrar Cağaloğlu yokuşuna vurdum. Tekrar Sadullah Efendi'nin mekanına ulaşıp yeni mevzularda münakaşa etmeyi arzu ederek adımlarımı kaldırım taşlarına atarken aylar öncesinde Trablusgarplı kardeşlerim için duyduğum aynı acıları, aynı kaygıları bu sefer hem soydaş hem de dindaşlarım olan Balkanlardaki kardeşlerim için duymaya başlamıştım. Lakin ateş bu sefer Akdeniz kadar uzak ve geniş bir alana yayılmış değil. Meriç Nehri kadar yakın ve kısa mesafeliydi. Bir de her an harbe karışması muhtemel olan ve Kırım Harbi müstesna olmak üzere son 200 yıldır sürekli karşısında kaybettiğimiz Rusya tehlikesi benim baba ocağımın bulunduğu memleketimi de tehdit eder vasıftaydı. Cağaloğlu yokuşu ve divan yolunun bitimiyle Sadullah Efendi'nin mekanına ulaştığımda bir duvarın perdeleyerek gizlediği gövdesinden adeta sarkar vaziyette Sadullah Efendi'nin başını yandan ve öfkeli bir edayla konuşurken gördüm. Arada bir de ellerini kaldırıp indiriyor ve sanki birisiyle şiddetli bir tartışma yapıyordu. Belliydi ki birisi daha vardı ve o da bir diğer duvar tarafından perdeleniyordu. Diğer duvarın sakladığı şahsın kim olduğunu merak ederek adımlarımı daha da hızlandırdım. İki sütun şeklindeki duvarlar ben yaklaştıkça adeta inceldi ve görüş açım değiştikçe önce Sadullah Efendi'nin yalnızca öfkeli yüzünü değil aynı zamanda aynı öfkeyle sarsılan gövdesini de gördüm. Karşısındaki şahıssa, evet aman Allah'ım oydu, o adam, daha doğrusu o, gaddar. Yo, gaddar da değil, serseri, Salih'di bu, Arnavut Salih, yahut Salim, kabadayı, fedai, çeteci, neyse ne işte. Daha önce de aralarında şahit olduğum hırlaşmayı hatırlayıp, Sadullah Efendi'ye bir zarar vereceğinden korkarak, belki ona yardımım dokunur düşüncesiyle tüm cesaretimi de toplayıp, koşar adım onlara yaklaştım. Zira bu tekinsiz adamın birkaç yandaşıyla beraber bir zavallıcığa uyguladığı gaddarlığına şahit olmuştum ki aynı tekinsiz işleri yapması işten bile değildi. Acaba Sadullah Efendi'den haraç falan mı istiyordu? Yo, Sadullah Efendi çok küçük bir esnaftı. Buna tenezzül etmezlerdi herhalde. Neyse diyerek iyice yaklaştım ve konuşmalarına şahit oldum. Benim size verecek hiçbir desteğim yoktur.
Olacak.
Olmayacak.
Olacak, memleket harbe girdi.
Olmayacak.
Bundan sonra bizimle olacaksın.
Hayır, siz memleketi ateşe attınız, ses çıkarın.
Biz atmadık, memleket zaten ateşin içindeydi. Sadece siz ateşten uzaktınız.
Değildi. Padişahımız yıllarca memleketi ateşten uzak tuttu. Sonra siz geldiniz ve o ahmak siyasetinizle önce Trablusgarp'ta sonra da Balkanlarda ateşin yanışına izin verdiniz.
Neyse ne işte, bu sana ilk ve son çağrımızdır. Bundan sonrası başka türlü olur, bizimle olacaksın.
Olmayacağım, git efendilerine öyle de.
Unutma bu lafını.
Bas git. Salih arkasını döndü, ceketinin yakasını kaldırdı, elindeki tesbihini iki eliyle birden çekerek ve belindeki revolverin görülmesine aldırış dahi etmeden ceketini omzuna atarak, yüzünü olanca öfkesiyle doldurarak veznecilere doğru yürüdü gitti. Onun arkasından koşarak Sadullah Efendi'ye geldi.
Ne oldu?
Yok bir şey.
Var, tartıştınız, hatta kavga ettiniz.
Boş ver.
Boş verilecek gibi olsa boş verirdim.
Boş ver dedim, üstüne vazife değil, burnunu sokma her işe.
Sokulacak iş.
Sen ne içersin onu söyle.
Sokulacak iş dedim.
Ne içersin dedim.
Sokulacak iş dedim.
Ben de sana ne içersin dedim.
Ben de sana sokulacak iş dedim.
Uzun etme çocuk.
Kısa kes o zaman ihtiyar.
Bak elimden bir kaza çıkacak çocuk.
Çıkamaz. Çıksaydı az önce Salih'in karşısında çıkardı.
Kızdırma beni.
Soğu o zaman.
Ne içersin?
Burnumu soktuğum işi söyle.
Bak çocuk seni aşar bu işler.
Seni aşmayan beni aşamaz.
Aşar.
Aşmaz. Susma, anlat bakalım ne oldu.
Sadullah Efendi bir tabure çekti, tabakasını çıkardı, tütün sardı ve içmeye başladı. Arkasına kapalı çarşıyı aldı ve yılların eskitemediği kadim meydan Beyazıt'a döndü. Ocağı dükkanlara çay servisinden alelacele ve soluk soluğa kalmış vaziyette gelen gürbüz yanaklı, eni boyu bir gariban bir Rumelili evladı olan çırağına teslim etti, söze başladı.
Babamdan ve dedemden söz etmiştim.
Evet.
Niş'ten, Belgrad'dan.
Evet.
Vatansız kalışımızdan ve İstanbul'a gelişimizden.
Evet.
Sahipsizliğimizi sahipliliğe çeviren bu vatandan, bu mukaddes şehirden.
Evet.
Ben?
Evet.
Ben bu topraklara, bu devlete, bu bayrağa, bu millete çok şey borçluyum.
Her kadir, şinas ve onurlu insan öyle düşünür. Memleketi tehlikede görünce.
Evet.
Tehlike, yani bir daha düşman postalları tehlikesi.
Tehlikesi. Vatansız kalmak, bayraksız kalmak, devletsiz ve sahipsiz kalmak, öksüz ve yetim kalmak.
Evet, kalmak.
Beni bir sorumluluğun altına itti. Çocuklarımı okutmak gibi sıradan sorumluluklardı aslında. Olanca kudretimle çalıştım.
Sonra?
Bir gün Yıldız'ın adamları geldi.
Yıldız'ın mı?
Evet, Yıldız'ın. Kahvehanemi işte görünce benimle ilgilenmeye başlamışlar, takip etmişler. Huyumu, suyumu, tüyümü, dikenimi, her şeyimi öğrenmişler. Girit meselesinden mütevellit hasıl olan Yunan harbi sırasında bana, Padişah Efendimizin senin hizmetine ihtiyacı var dediler.
Sonra?
Ben de duygularım kabardı, harbe çağrılıyorum sandım. Hemencecik fişekliklerimi sarılıp atıma atlayıp dedelerimin akıncı olarak at koşturdu Rum elinde Yunan kafirine karşı harbe hazır olduğumu bildirdim. Ahdu peymanım olan çocuklarımın eğitimini dahi ikinci plana atıp bu vazifeye hazır kıta katılmaya istekliydim.
Bak sen, harbe katıldığını bilmezdim.
Katılmadım zaten.
Ya?
Padişahımızın başka türlü bir hizmet istediğini söylediler.
Ne tür?
Salih'in şimdi istediğini.
Neyi?
Muhbirlik.
Ne?
Evet.
Bu onursuz iş.
Ben de öyle dedim zaten. Lakin beni ikna etmeyi başardılar.
Nasıl?
Günlerce parça parça gelerek, farklı mevzulardan girerek anlattılar. Allah'ı var, en ufak bir tehdit duymadım. Fakat tüm mukaddesatımı işlediler. Önce din, sonra millet, sonra devlet, sonra vatan ve en son aile. Evet, onlar için devletimize bilgi sızdıracakmışım.
Sadullah Efendi, senin gibi birine hiç yakıştıramadım. Peki korkmadın mı?
Hayır, çünkü bunu erdemli bir şey olarak kabul ettim.
Nasıl?
Anlıyorum, düşüncelerini anlıyorum. Kabul ettim dedim ya. Aslında sonra anladım ki bana kabul ettirilmiş, güya erdemliydi.
Değil miydi?
Erdemliydi çünkü devletimi koruyor, kolluyordum.
Ya sonra?
Sonra ihtilal oldu. İttihatçılar iktidar oldu.
İttihatçılar da muhalif.
Tabii ki. Üstelik azılılar. Çünkü her ne kadar hükümeti ellerinde tutsalar da var olan yerleşik siyasi düzeni değiştirinceye kadar eskiye muhalifler.
Ne yaptılar?
Bir şey yapmadılar, daha doğrusu yapmaya fırsat bulamadılar. Zira Hürriyet ve İtilaf fırkası ile didişip durdular. Sonra da akıllarına bizler geldik. Bizim gibilerin samimi insanlar olduğunu biliyorlardı. Bizim ispiyoncu muhbirler olmayıp vatansever, milliyetperver olduğumuzu biliyorlardı. Zaten benim fukara halim bunu ortaya koyuyordu. Onlar da benim bu halimden istifade etmek istediler. Günlerdir beni yokluyorlar. Lakin ben zaten fikren bu insanlara inanmıyorum. Anlayacağım ben sultancıyım.
Ama onun adına da olsa insanları ihbar ettin.
Ya işte onu yapmadım. Hiçbir zaman isim vermedim ben. Sadece burada Beyazıt Meydanı'nda neler konuşulduğunu, onu da ancak tehlikeli bulursam sadece duyuruverdim o kadar. Oysa şimdi benden ihbarcı olmamı istiyorlar. Ben bunu yapamam ve yapmam.
Neden senden ihbarcılık istiyorlar? Aynı şekilde de devam edebilirsin.
Çünkü memleket Balkanlarda uçuruma gidiyor. Korkuları kendilerinin de geliş şekli olan bir ihtilal ile alaşağı edilmek.
Ama iktidar onların elinde değil ki. Hürriyetçiler muktedir.
Onlar sadece muhalifler. İttihatçılar ise muktedirler.
Biliyorum, biliyorum. Her şey bir görüntüden ibaret. Oysa ben de dahil o yıllarda mühendis mektebinin genç bir talebesiyken hürriyet geldi diye nümayişlere katılmıştım. Galata'da Beyoğlu'nda uğruna sabahlara kadar eğlenmiştik. Hamit'in insanı bunaltan o baskıcı yönetiminin son bulmasından duyduğumuz mutluluğun dışa vurumuydu tabii ki her şey. Lakin Hamit döneminin sükunetini, güvenliğini arar olduk.
Ben hep padişahçıydım, hiç şüphem olmadı. Lakin baskı memleketi bunalttı, milleti uca itti. O zamanlar da işkillenirdim ama malumat fakiriydim. Harbiye ve tıbbiye başta olmak üzere matbuattaki bazı hareketlerin genç harbiyeleri ve tıbbiyeleri bir tuhaf etkilediklerinden söz ederlerdi. Bu meydanın, bu kahvelerin dili vardır Beyzadem. Lakin bu meydanın, bu kahvelerin sahibi olan devletin gözü kör, kulağı sağır mıydı? Yoksa beyni ihtiyarlamış mıydı bilmem. Ama benim duyduklarımı, gördüklerimi idrak edip de memleket için tedbir alamamışlardı.
Ne gibi?
Tam da bilmem. Darülfünun talebesi Mahmut ve Rahmi Ağa daha iyi biliyor ama maddi yunculuk diyorlardı.
Maddecilik.
Belki. Hamit gibi istihbarata çok da önem veren birisi de olsa kültürün hücumu karşısında yeniliyor. Kültür ve medeniyet öyle kuvvetli bir ateş ki kendinden ilkeli yakıyor işte.
Hamit ilkel değildi.
Değildi ama Avrupa'nın aydınlığının gölgesinde kalan bir anlayışla memleketi yönetti.
Niyeti öyle değildi.
Muhakkak. Niyeti memleketi iyi yapmaktı. Lakin yavaş kaldı. Tarihin akışı ve hayat gecikmeyi hoşgörüyle karşılamaz.
Şartlar?
Şartlar onu etkisiz kıldı. İngiltere'nin ve Fransa'nın şark siyaseti, Almanya'nın ilgisi, Rusya'nın sıcak deniz siyaseti ve artık kaynayan memleket.
Bu durumda ne yapacaktı?
Belki daha da sert olacaktı. İçeride Cengiz Han gibi gaddar ve zalim. Dışarıda da aynı.
Bu doğru olmazdı.
Olmadığını bildiği için mevcut siyasetini sürdürdü zaten. Memleketin ve saltanatın tarihin akışı içinde bir yer bulabileceğini, orada tutunabileceğini umarak.
Umulan olmadı işte.
Olmadı.
Balkan Harbi inşallah kazanılır. Memlekette yeni başlayan bu çığırın memleket ayrını olması için meşruluğunu ispatlaması lazım. Bunun için de fevkalade bir iş başarmaları lazım. Harp onlar için bir fırsat. Eğer Balkan cephelerinde bir zafer elde edilebilirse yeni sistem kendini halka kabul ettirebilir.
Neden?
Çünkü halk kahramanları sever, kahramanlığı sever, mertçe kazanma becerisi sergileyenleri sever.
Haklısın.
Memleket için yeni rejimin başarılı olmasını istemek lazım.
Senin için buna inanmak ve bunu desteklemek zor. Ama vatan toprağının kıymetini benden de iyi bildiğini düşünüyorum. Ne yapmalıyım o zaman? Muhbirlik mi?
Yo, bu bize yakışmaz.
Yapmazsam hem bana hem de aileme zarar vereceklerinden korkuyorum.
Yapmazlar, yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı.
Yanılıyorsun. Yapabilselerdi zaten yaparlardı. Lakin padişahçı olmamızdan dolayı yine de bizden çekiniyorlardı.
Padişah yine var.
Lakin Reşat gibi bir padişah zayıf bir figür. Ondan korkmuyorlar. Baksana adını bile değiştirip Mehmet'i de eklediler Fatih Sultan'a atıfta bulunarak.
Ne düşünüyorsun o halde?
Bilmiyorum. Diyeceğim söz belli. cepheye göndermek isterlerse bir dakika bile durmam. Lakin istediklerini yerine getirmem mümkün değil.
Haklısın.
Haklıyım tabii ki. Korkunun ecele faydası olmaz. İnsan kendisine olan saygısını bir kez yitirdi mi, onu tekrar elde etmesi çok zordur. Kaldı ki Balkan cephesinde işlerin iyi gitmeyeceğini düşünüyorum.
Al benden de o kadar.
Bu başı bozukluk içinde çalkalanan şu İstanbul dahi bize bu konuda fikir veriyor.
Umutsuzluk yüklü bu tür sözlerle oluşturulmuş konuşmamız böylece uzadı gitti. Akşam vakti ocağı beraber kapattık. Fakir semtlerimizin yolunu beraber tuttuk. Sadullah Efendi ömrünün en zor kararlarından birini en keskin şekilde vermişti. Bedeli ne olursa olsun İttihatçılarla işbirliği yapmayacaktı. İttihatçıların tamamen art niyetli olmadıklarına hemfikirdik. Lakin yöntemlerini, ateşin tavırlarını ve komitacı yönlerini benimsemiyorduk. Memleket yönetimi için lazım gelen vakur duruşun onlarda olmadığı kanaatini taşıyorduk.
Bir müddet sonra yanılmadığımız anlaşılmaya başlandı. Başta Bulgar ordusu olmak üzere düşman orduları bizim ordularımızı bir bir yeniyordu. Bir disiplinsizlik olduğuna kanaatkardık ama bu kadar hızlı olacağını düşünemiyorduk. Cephede neler olduğuna dair çok da sağlıklı haberler elimize ulaşmıyordu. Lakin merakımızla yetinmek zorundaydık. Kısa zamanda merakımızı giderecek canlı manzaralarla karşılaştık.
İstanbul'un öncelikle kenar mahalleleri sonra da merkez mahallelerini de içine alacak şekilde başta tren istasyonları, iskeleler, hanlar, mahalle araları her yer Balkanlardaki mezalimden kaçan ve çoğunluğu Türklerden oluşan Pomak, Arnavut, Boşnak gibi Müslümanlarla dolmaya başladı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 192.